Ayrım 5.
Sayfa 48. Alemdar Mustafa Paşa. Taşra ayanları iktidarda. Sultan 3. Selim tahttan indirildikten sonra sarayda hapis tutulmuştu. 1807 darbesini sahneye koyan muhafazakar ulema ve Yeniçeri subayları koalisyonu tahta Selim'in yeğeni 4. Mustafa'yı geçirmişti. Ne var ki bunlar olumsuzlayıcı bir eğilim, Selim'in siyasetine olan ortak nefret taşıdıklarından tutarlı bir siyaset geliştiremediler ve bu arada devrilmiş olan yönetimin sağ kurtulan bazı önderleri, önde gelen ayağından biri olan Rusçuk'taki Alemdar Mustafa Paşa'ya sığındılar. Mustafa Paşa'nın önde gelen ayağının birçoğu gibi devrik padişahla olan önceki ilişkileri çelişik olmuştu. Onu Yeniçeri ve ulemaya karşı desteklemiş ama onun taşrada merkezi denetimi genişletme girişimlerini ise baltalamıştı. Ancak 1806'da Rusların ilerleyişi Tuna üzerindeki kendi denetim alanını tehdit altında bırakınca Mustafa Paşa padişaha yanaşmıştı. Paşa'nın karargahı İstanbul'da iktidarda olan muhafazakar koalisyona karşı muhalefet merkezi haline gelmiş ve bir yıldan az bir zaman sonra Temmuz 1808'de Alemdar Paşa Sultan 3. Selim'i yeniden tahta çıkarma niyetiyle başkente yürümüştü. Selim özgürlüğüne kavuşamadan kendisini tutsak edenler tarafından katledilmişti. Ancak Alemdar Mustafa Paşa'nın askerleri bir hafta içinde duruma tamamen hakim olmuşlardı. 4. Mustafa'yı tahttan indirip yerine Selim'in öteki yeğenini Nizam-ı Cedid'in taraftarı olmakla bilinen 2. Mahmud'u geçirmişlerdi. Böylece imparatorlukta merkezi denetimi yeniden kurmaya çalışan ilk padişahın saltanatı arzu edilenin tersine ayağının başkentte iktidara gelişiyle sona ermişti. Alemdar Mustafa Paşa'nın iktidardaki dönemi ancak 4 ay sürmüş olmakla beraber iktidardayken başarmaya çalıştığı şey ilginçtir. 1807 darbesini gerçekleştiren hasımlarını yıldırma gayretinin yanı sıra Sultan Selim'in reformlarını canlandırmaya ve hatta Nizam-ı Cedid'i Sekban gibi geleneksel bir ismin altında yeniden kurmaya gayret etmişti. Bu Sekban bölüğünün çekirdeğini Sadık Ağa'nın başkente gönderdiği birlikler oluşturuyordu. Mustafa Paşa ayrıca imparatorluğun bütün önemli ağanını İstanbul'a davet ederek merkezi yönetimin yüksek ricalinin de hazır bulunduğu imparatorluğun sorunlarına ilişkin bir toplantıya katılmaları girişiminde bulunmuştu. Önde gelen Anadolu ayağının çoğu gelmişti. Ama Alemdar'ın Balkanlardaki bazı rakipleri ve Mısırlı Mehmet Ali Paşa aflarını istemişler, Batı Balkanlardaki ayağının en güçlüsü olan Yanyalı Ali Paşa ise sadece bir temsilcisini göndermişti. Toplantıya katılanlar Mustafa Paşa'nın sunduğu bir programı tartışmış ve Senedi İttifakı kabul edip Ekim 1808'de imzalamışlardı. Belgede hem padişah hem de ayan adalete uygun şekilde yöneteceklerine dair söz vermişlerdi. Vergiler devlet tarafından adaletli şekilde konacak ve ayan tarafından adaletli şekilde tahsil edilecekti. Ayanlar reformları ve yeni bir ordunun kurulmasını desteklemeye söz vermişlerdi. Padişaha ve onun yönetimine bağlılıklarını bildirmiş ve padişahı isyanlar karşısında korumayı taahhüt etmişlerdi. Ayanlar ayrıca birbirlerinin toprağına ve özerkliğine saygılı olma sözü de vermişlerdi. Dikkate değer bir belge olan Senedi İttifak, kimi zaman bir Osmanlı manga cartası ya da ilk meşrutiyetçilik girişimi olarak gösterilmiştir. İlki daha doğrudur. Çünkü bu belge yurttaşların haklarının bir kanunname şeklinde derlenişi değil, gerçekten de hükümdar ve onun baronları arasındaki bir sözleşmedir. Böyle olduğu için de bu belge, belgede resmen devletin ortakları olarak tanınmış olan ayağının imparatorluk içindeki nüfuzunun en yüksek başarı noktasını belirlemektedir. Belge belki de tam bu sebepten padişah tarafından hiç imzalanmamıştı. Belge ayan tarafından imzalandıktan bir ay sonra Mustafa Paşa'nın kendilerini dağıtacağına dair çıkan söylentiler üzerine başkentteki Yeniçeriler tekrar ayaklanmıştı. En iyi askerlerini Rusça, bu kenti Bulgaristan'daki rakiplerine karşı savunmaları amacıyla göndermek zorunda kalmış olan ve İstanbul'da güveneceği desteği bulunmayan Mustafa Paşa bir cephane deposuna sığınmak zorunda kalmıştı. Yeniçeriler içeriye girdiğinde kendini havaya uçurmuştu. Esnaf ve ulema ile koalisyon içerisinde olan Yeniçeriler bir kez daha başkentin efendisiydiler. Ancak padişah çabuk harekete geçti. Geriye kalan tek erkek akrabası olan 4. Mustafa'yı boğdurdu ve sekbanları saraya çağırdı. Bir açmaza düşülmüştü ama bu da verilen bir ödünle sonunda çözüldü. Padişah tahta kalacak ama sekban birlikleri dağıtılacaktı. 3. Sultan II. Mahmud'un ilk yılları. Merkez denetimi tekrar ele geçirmeye çalışıyor. II. Mahmud hem Nizam-ı Cedid'in sınırlı başarısına hem de yeğeni Selim'in düşüşüne ve ölümüne tanık olmuştu. Bundan iyi ders aldığı ve çok daha usta bir taktikçi olduğu anlaşılıyor. Çok zayıf bir konumdan yola çıkmıştı. İktidara Alemdar tarafından getirilmişti ama o artık yoktu. Ve II. Mahmud'un tahta bırakılmasının tek nedeni başka bir erkek halefinin olmamasıydı. Bu nedenle çok tedbirli davranmak zorundaydı ve saltanatının ilk 15 yılını bir güç tabanı oluşturmak için harcadı. Bu da kalemiyenin ulema hiyerarşisinin ve ordunun kilit mevkilerine güvenilir destekçilerin atanması demekti. İkinci hedefi, kendisini iktidara getiren yarı bağımsız ayağının boyun eğdirilmesiydi. Bunu büyük ölçüde başarmıştı. 1812-1817 yılları arasında Anadolu'nun büyük ayağını itaat altına alınmış ve aynısı 1814-1820 yılları arasında Balkanlarda gerçekleşmişti. Kürdistan'daki süreç ise uzun sürmüş ama orada da hemen hemen bağımsız olan Kürt beylerinin yani büyük aşiret koalisyonlarına hakim olan Mirlerin gücü sonunda kırılmıştı. Burada toplumun mevcut aşiret yapısının doğurduğu sonuç şu olmuştu. Beylerin ortadan kaldırılması ve bu beylerin yerine etkin merkezi denetimi geçirmede Osmanlı merkezi yönetiminin beceriksiz oluşu uzun bir anarşi dönemine yol açmış. Bu dönemde otorite yeniden aşiret başkanlarına ve de aşiretler arası çatışmalardaki ara buluculuklarıyla nüfuzlarını artırmış olan dini önderlere geçmişti. Osmanlı yönetiminin Arap eyaletlerindeki otoritesinin yeniden kurulması ancak 1840'larda gerçekleşmişti. Osmanlı geleneğinde ayağının itaat altına alınmasında kullanılan usuller, mümkün olduğunda barışçı şekilde olmuştu. Rüşvetler verilmiş, rehineler alınmış, ayan arasındaki ayrılıklardan ustalıkla yararlanılmıştı. Açık savaş sadece en son başvurulan bir çareydi. Ve bu da geleneksel askeri kurumun, yani esas olarak Yeniçerilerin işiydi. Şurasının anlaşılması önemli ki, padişah yönetim üzerindeki nüfuzunu yavaş yavaş güçlendiriyorsa da, kalemiye ya da askeri kurumla olan ilişkisi henüz kopmamıştı. Reform yanlılarının gitgide önemli konumlara getirilmesine karşın Mahmud'un saltanatının ilk yıllarındaki en güçlü siyasetçi genel olarak muhafazakar görüşlü olan ulema üyesi ve eski Paris Büyükelçisi Halet Efendi'ydi. Halet Efendi Yeniçerilere yakındı ve onun ayağının itaat altına alınması gayret ve başarısındaki nedenin, ayağının en büyük rakibi olan Taşra'daki Yeniçeri birliklerinin konumunu güçlendirme arzusu olduğu düşünülebilir. Kaybedilen topraklar. Sırbistan, Yunanistan, Mısır. Mahmud ve hizmetindekiler, Merkezi Osmanlı topraklarının çoğu üzerinde yeniden hakimiyet kurma çabalarında başarılı olmalarına karşın, önemli bir iki hususta ise başarısız olmuşlardı. 1804'te yerel Yeniçeri birliklerinin taşkınlıklarına tepki olarak Sırbistan'da Kara Yorgi tarafından yönlendirilen isyan patlak vermişti. Yeniçerilerle mücadele içinde olan 3. Selim yönetimi isyana göz yummuş. Ancak bu birliklerin kaldırılmasından sonra isyan Sırbistan'ın özerkliğini amaçlayan bir harekete dönüşmüştü. Osmanlı ordusu Rusya'nın Sırpları bir miktar desteklemesine rağmen bu hareketi 1813'te bastırmıştı. Ancak 2 yıl sonra isyan yeniden alevlenmiş ve bu kez yeni Sırp önderi Miloš Obrenović, Osmanlılarla Belgrad ve Niş arasında bir Sırbistan prensliğinin özerkliği için anlaşmaya varmıştı. Osmanlılar ise büyük kentlerde asker bulundurma ve yıllık haraç alma hakkını ellerinde tutmuşlardı. Hatırlanmalıdır ki merkezi yönetimin 18. yüzyılda örneğin Kürdistan ya da Arap eyaletlerinde sahip olduğu nüfuz da bu ölçüdeydi. 1821'de patlak veren Rum isyanı ise 3 nedenden dolayı daha önemliydi. Bu nedenlerin birincisi, imparatorluğun Rum cemaatinin imparatorluğun dışarıyla olan gerek ekonomik gerek diplomatik ilişkilerinde çok önemli bir rol oynamasıydı. İkincisi, isyanın birçok önderinin isyanın başından beri tam bağımsızlığı hedefliyor olması ve üçüncüsü, isyanın ardından çıkan bunalımın bütün önemli Avrupa güçlerini işe bulaştırmış olmasıydı. Odessa'da 1814'te kurulmuş olan bir yurtsever cemiyet, Filiki Eterya, sonraki birkaç yıl süresince bütün Balkanlarda hücreler kurmakla uğraştı. Karayorgi bir ara bunun üyesi olmuştu. Örgüt 1820'den itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nun fenerli seçkin Rum ailelerinden birinin üyesi ve Rus ordusunda bir general olan Aleksandros Ypsilanti tarafından yönetiliyordu. 1821'de Ypsilanti ve ekibi Eflak ile Boda'nın Moldova istilasıyla başlatmayı umdukları topyekün bir isyan için zamanın geldiğine hükmettiler. Onların amacı bir Yunan ulus devletinden çok Rumların önderliğinde yeni bir Bizans imparatorluğu yaratmak için Balkanların her tarafında genel bir isyanın meydana gelmesiydi. Ancak bu ihtiraslı tasarıyı gerçekleştireceği sanılan istila çok başarısız olmuştu. İstila ordusu çok küçüktü. 3000 kişi kadardı. Ve Eflak ve Boda'nın köylü ahalisinin istilacıların tarafını tutması ihtimali de yoktu. Çünkü geleneksel olarak bu eyaletlerin büyük toprak sahipleri ve yöneticileri Ypsilanti'nin içinden geldiği Fenerli ailelerdi. Onlara göre Osmanlı İmparatorluğu'nun nüfuzlu ve zengin Rum ailelerinden birçoğu Eterya'nın milliyetçi emellerine muhalif idiler. İstila başarısızlığa uğradığı sırada bir diğer ve çok farklı Rum isyanı Balkan Yarımadası'nın en güney kısımlarında ve Ege adalarında yayılmaya başlamıştı. İsyancılar Eterya'nın propagandasından etkilenmiş olsalar bile bu isyan Osmanlı'nın kötü yönetimine karşı katıksız bir halk ayaklanmasıydı. İsyancılar kötü şekilde örgütlenmiş ve aralarında bölünmüşlerdi. Ama yine de Osmanlı ordusu 1821-1824 yıllarında onları yenmeyi başaramadı. 1824'te Mora'nın neredeyse tümü ve birçok ada isyancıların elindeydi. Öne sürüldüğüne göre isyanın başarısına bir ölçüde Osmanlı yönetiminin 1820-1822 yıllarında Balkan ayağının en güçlüsü olan Yanyalı Ali Paşa'yı bastırmakla meşgul olması neden olmuştu. Osmanlılar Ali Paşa'yı bertaraf etmekle bölgeyi etkin şekilde denetleyebilen tek gücü de ortadan kaldırmış oldular. İmparatorluğun bu dönemde yitirdiği en önemli toprak yaklaşık 4 milyon kişinin yaşadığı Mısır eyaletiydi. Bu tek bir adamın, Mısır'daki Osmanlı valisi Mehmet Ali'nin işiydi. İkinci Mahmud'un devlet aygıtına kendi destekçilerini sızdırarak nüfusunu yavaş yavaş güçlendirdiği yıllarda Mısır'daki valisi bütün iktidarın etkin şekilde merkezde toplanmasının neler başarabildiğini kanıtlamıştı. Kavalalı bir Arnavut olan Mehmet Ali, Mısır'a Fransızlara karşı gönderilmiş olan Osmanlı sefer güçlerinin içindeki Arnavut birliğinin bir subayı olarak gelmişti. 1803'te bu birliklerin başına geçmiş ve Mısır'ın fiilen hükümdarı olmuş, 1808'de padişah tarafından Mısır eyaletinin valisi olarak resmen tanınmıştı. Fransız işgali, ülkenin kısmen Çerkez, kısmen Türk olan askeri hakim sınıfının Memlüklerin konumunu çok fena zayıflatmıştı. Fransızlar kendilerini aşağı Mısır'dan kovalamıştı ve bunlar Napolyon savaşları sırasında yüzlerce yıldır alışmış oldukları uygulamalarını, yani Kuzey Kafkasya bölgelerinden köleleri askere alarak sayılarını ikmal etmeyi gerçekleştirememişlerdi. Bu nedenle Fransız işgali bir anlamda Mehmet Ali'ye temiz bir sayfa açmıştı. Mehmet Ali bu fırsatı Memlük gücünün kalan son küçük kısmını yok etmekte kullandı. Liderlerini 1811'de Kahire Kalesi'nde toptan katletti. Bundan sonra Mehmet Ali yönetimini güçlendirmeyi amaçlayan hırslı bir reform programına başladı. 3. Selim'in Nizam-ı Cedid'inde olduğu gibi bu programın ana unsuru Avrupa usulünde modern büyük bir ordunun meydana getirilmesiydi. Bu beraberinde vergilendirme yoluyla daha büyük devlet geliri ihtiyacını, ülke kaynaklarını seferber etmek için daha etkin bir bürokrasi ihtiyacını ve yeni ordu ile bürokrasinin kadrolarını oluşturmak için Batı usulünde modern eğitim ihtiyacını getirdi. 3. Selim ve 2. Mahmut'tan itibaren Osmanlı reformcuları aynı ikilemle karşı karşıya kalmışlardı. Ama onlar Mısır'da olduğu gibi eski düzenin dış müdahaleyle yok edilmesi gibi avantajlı bir duruma sahip değillerdi. Ayrıca Mehmet Ali, ordunun modernleştirilmesinin yol açtığı iki ana sorunu halletmek için ilk Osmanlı ıslahatçılarına göre işe çok daha kökten girişmişti. Bu iki sorun, gelir yokluğu ve ordunun Osmanlılar açısından Yeniçeriler ve bağlı birlikler, Mısır açısındansa Arnavut güçleri ve Memluklar, haricinde insan gücü kaynağı olmayışıydı. Bir iki denemeden sonra Mehmet Ali insan gücü sorununu kökten bir yenilikle çözdü. 1822'de zorunlu askerliği başlattı. Para sorunu hiçbir zaman tam halledilemedi. Ancak Mehmet Ali, pahalı olan yeni ordunun ve donanmanın masrafını karşılayacak geliri artırmada o dönemin Osmanlılarından çok daha fazla başarılı oldu. İltizam sisteminin yerine dolaysız vergilendirmeyi getirdi ve sulama ve yol çalışmalarına yatırım yaparak çiftçileri satmak için ürün yetiştirmeye zorlayarak tarımın gelişmesini teşvik etti. Bu yüzden pamuk Mısır ekonomisinin başlıca dayanağı haline geldi. Mehmet Ali örneğinin gerek ilham verici olması ve gerek bir rekabet kaynağı olması bakımından İstanbul'da son derece etkili olduğuna kuşku yoktur. Saltanatının ilk yıllarında zayıf konumda olan padişahın önce İslamiyet'in kutsal yerleri Mekke ve Medine'de Osmanlı nüfuzunu tehdit eden Orta Arabistan'ın kabileleri arasında kökten dinci Vahhabi hareketiyle mücadele etmesi için ve sonra da 1824'te Yeniçeri ordusunun bastırmakta açıkça aciz kaldığı Yunan isyanını bastırmada yardıma koşması için bu en güçlü tebaasının yardımını istemekten başka çaresi yoktu. Yunan isyanının son safhası, Rusya ile yeniden savaş. Padişahın isteği üzerine Mısır askerleri 1825'te Mora'ya çıktı. Yeniçerilerin aksine onlar son derece başarılı oldular ve 2 yıl içinde Mora'nın büyük kısmını zapt ettiler. isyanın tamamıyla çökmesine bir tek isyancılara gıda ve silah temin etmeyi beceren Rum ticaret filosunun denizdeki üstünlüğü engel oldu. Askeri başarısızlığa rağmen Yunan isyanını Avrupa'nın müdahalesi kurtardı. Avrupa'da, bilhassa İngiltere ve Rusya'da Rum isyancılarına çok fazla sevgi ve yakınlık duyuluyordu. İngiltere'de bu Helenseverliğin kaynakları, Yunanlıların ulusal özlemlerine olan engin sevgi ve yakınlık ve Güney Balkanların modern halklarının kendisiyle özdeşleştirdiği klasik Yunan uygarlığına olan hayranlık idi. Rusya'da Yunanlara olan sevgi ve yakınlığın ardındaki temel itici güç ise Ortodoks Kilisesi içerisindeki dinsel dayanışma idi. Kamuoyunun isyancılara olan sevgi ve yakınlığı bir ülke haricinde siyasal desteğe dönüşmemişti. Bu ülke Rusya idi. Çar 1. Alexander özellikle Yunanistan'ın kurulmasını desteklemek için Avrupa'nın diğer büyük güçlerini bu çatışmaya müdahaleye razı etmeye çalışmıştı. Ancak diğer güçler buna hevesli değillerdi. Çünkü özellikle Yunanistan'ın Rusya'nın bir kukla devleti olmasından korkuyorlardı. 1815'te kurulmuş uluslararası düzenin en önemli mimarlarından biri olan Çar Alexander, diğer güçlerin arzusu hilafına tek taraflı olarak müdahale edemeyecek kadar uluslararası sisteme aşırı önem veriyordu. Bu durum, Çar Alexander'ın ölümü ve Aralık 1825'te yerine 1. Nikola'nın geçmesiyle değişti. Yeni Çar, diğer güçlerle bir anlaşmaya varılamadığı takdirde Rusya'nın tek başına işi götüreceğini bildirdi. Bu tehdit sonunda istenen sonucu sağlamıştı. Rusya'nın bir başına müdahalesini görmektense önce İngiltere 1826'da Yunanistan'ın özerkliğine razı oldu ve ardından da Haziran 1827'de İngiltere, Fransa ve Rusya tarafları bir ateşkese zorlamak, aslında isyancıları kurtarmak için müdahale etmeye müştereken karar verdiler. Padişah bu güçlerin arabuluculuğunu geri çevirdiğinde, bunların filoları önce Mora'nın batı kıyısındaki Navarin limanında Osmanlı ve Mısır donanmalarını abluka altına aldılar ve ardından 20 Ekim'de her iki donanmayı tamamen imha ettiler. Bu durum çatışmanın sonucunu etkin şekilde belirlemişti. Ama Mehmet Ali kendi askerlerini Balkanlardan geri çekmeye razı olduğu halde İstanbul yönetimi gerçeği kabul etmeyi reddetmiş. Bu da Rusya ile topyekün bir savaşa ve Osmanlı ordusunun felaketine yol açmıştı. Eylül 1829'da yapılan Edirne Anlaşması ile Osmanlılar Yunanistan'ın bağımsızlığını, Eflak ve Boğdan prensliklerinin özerkliği ile birkaç Osmanlı bölgesinin de eklenildiği bir Sırbistan'ın özerkliğini tanımak zorunda kaldı.